20. ayrım. İçerisi oldukça huzur vericiydi. Işıklar çok loştu ve kilise tütsüyle mum kokuyordu. Bir kenarda Meryem şapeli vardı. Buraya para harcanmıştı. Çoğunlukla anti-Katolik yasaların değişmesiyle başlayan, kiliseler inşa etme dönemine tesadüf eden Victoria hareketi oluk oluk akarken, boyalı camlı pencereler Victoria stiliydi. Kilise sıraları güzel bir şekilde oyulmuştu. Altar ve koro koltukları işlemeliydi. Çiçekler altarın basamaklarının her yanında cilalı pirinç vazolar içine konulmuştu. Müzik çok yumuşak ve neredeyse duyulmayacak bir şekilde çalınıyordu ama birden durdu. Bir kapı gıcırdayarak açılıp kapandı. Gürültü yankılandı. Döşemelerde ayak sesleri vardı ve Catelyn Daly sağ elinde sulama kovası taşıyarak içeri doğru ilerledi. Holly onu hemen tanımıştı. Holly geride gölgelerin içinde kaldı ve izledi. İnternette gördüğü fotoğrafı mükemmel derecede tanınırdı ama onun hakkını tam vermiyordu. Altardaki çiçekleri yeniden düzenleyen ve sulayan yeşil önlüklü ve gri etekli kadın, onu en son 30'lu yaşların ortasındayken gördüğü güzeldi. 50 yaşında hala çekiciydi. Yüzü, Holley'in eski bir Ingrid Bergman filminden hatırladığı bir stilde kesilmiş, bakır renkli saçlarla güzelleşmişti. Catelyn işini bitirdi. Altara eğildi, haç çıkardı. Sulama kovasını aldı, döndü ve gölgeler içinde hareketi fark etti. Orada biri mi var diye seslendi ve sesi boş kilisede yankılandı. Holley tereddüt etti, sonra ileri doğru adım attı. Yardım edebilir miydim diye sordu Catelyn. Emin değilim. Seni en son 1995'te gördüm. Lime Cogan size dualarını gönderiyor ve hazır olmanızı söylüyor diye mesaj vermiştim. Catelyn ona bir an baktı. Belli ki şok geçirmişti. Oo yüce tanrım, sen kimsin? Son seferinde bana sormuştun ve ben de demiştim ki, bana sadece Daniel de, Lime'ın kuzeniyim. İrlandalı gibi konuşmadığımı söylemiştin. Konuşmuyorsun, sesinde hafif bir Yorkshire havası var. Leeds'te doğduğuma göre bu şaşırtıcı değil. Catelyn başını salladı. Hala inanamıyorum. Papaz evinde sana telefon açtım. Kilisede, arkada bir sırada oturduğumu söyledim ve seninle görüşmek istedim. Algiers'te bir uçağı yakalamam gerektiği için zamanımın sınırlı olduğunu söyledim. Catelyn başını salladı. Evet, çok iyi hatırlıyorum ve bunun heyecanını da ve hayal kırıklığını. Evet, ama burada konuşamayız. Monsieur Murphy bu gece yemekte. Kutsal eşyaların saklandığı odayı kullanacağız. Orası sıcak ve kapalıydı. Bir masa ve birkaç sandalye, bir dizüstü bilgisayar, asılan papaz cübbeleri, her tür sicil defteri, evlilikler, ölümler ve her şeye sinmiş, asla kaybolmayacak kilise kokusu vardı. Catelyn kollarını kavuşturarak pencerenin yanındaki duvara dayandı ve Holley karşısında oturdu. Bana kendinden bahset dedi Catelyn. Bu sıralar bir takma isim kullanıyorum. Daniel Grimshaw. Sesine uygun güzel bir Yorkshire ismi. Annem Crossmaglen'den bir Cogan'dı ve ben bir geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu gönüllüsüydüm. Ben de öyle ve bundan gurur duyuyorum. Biliyorum. Lime bana uyuyan casuslar hücreni ve sizi 1991'de nasıl aktive ettiğini anlattı. Londra'nın batısında aylarca yankı bulan 12 patlama. Catelyn'in yüzü parlıyordu. Harika günlerdi. Sonra beklemeye mi geri döndün? Bu canını sıktı mı? Uyuyan casusların yaptığı bu Daniel, yeniden eylem yapmak için beklemek. Ve büyük bir eylem umuduyla. O zamanlar Lime bana sizi yeniden aktive ettiği takdirde sizi kontrol etmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de evet dedim. Lime öldü. Tabii akciğer kanserinden ama ben şimdi buradayım. Catelyn ciddiyetle başını salladı. Tanrı Lime'ın ruhunu dinlendirsin. İyi bir adamdı. Hücrenin üyeleri 1996 bombalamasında rolü olmadıkları için hayal kırıklığına uğradılar mı? Evet, ama en azından İngilizlerin böyle büyük bir bozguna uğramalarını görmekten dolayı memnun olduk. Bu tuhaf ama seni böyle görmek son ziyaretini bütün ayrıntılarıyla zihnimde canlandırıyor. Daima her hafta Meryem'in Umudu Şapeli'nde buluşuruz. Bana Lime'ın mesajını verdiğin gün özel bir buluşma için aradım ve onlara iyi haberi verdim. Peki bunu nasıl karşıladılar? Coşkuyla, hayretle, birlikte diz çöküp özel duamızı okuduk. Kutsal Meryem, Tanrı'nın annesi, bizim için şimdi ve öldüğümüz saatte dua et. Biz kendi başımıza olanlar diye sordu Daniel. Kathleen hayretler içindeydi. Ama bunu nasıl biliyorsun? Sadece biliyorum. O adamların isimlerini bildiğim gibi. Barry, Flynn, Poole, Costello ki ismini Doherty olarak değiştirdi, Cochran ve Murray. Bir hayli uzun zaman olmuş. Onların hala etrafta olduklarını hayal bile edemezdim. 2 yıl öncesine kadar hepsi haftalık buluşmamıza katıldılar ama maalesef Bear ve Fly'nin yasalarla şiddetli bir çatışmaları oldu. İkisi de bir silahla fazla haşır neşirdi. Sonunda katıldıkları bir silahlı soygun suya düştü. Eğer yakalansalardı muhtemelen 7 yıl yiyeceklerdi ama sahip olduğum belli bir nüfuzu kullandım. Onlar için sahte Amerikan pasaportu ve başka gerekli belgeleri elde ettim ve onları dışarı Amerika Birleşik Devletleri'ne paketledim. Peki, iletişimi koruyor musun? Düzenli olarak, New York'ta bir Meryem'in Umudu hastanemiz ve sığınağımız var. İkisi de orada güvenlikçe. Peki, yakalan 4 kişi? Her zaman olduğu gibi buluşuyoruz. Dua ve geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na ortak bir bağlılık bizi birleştirdi. Ben Londra Üniversitesi'nde işe girdim ve diğerleri başka işler buldu. Lyme Coogan, İrlanda'nın batısında eğitim kamplarına yolculuklar düzenliyordu. Bir tatilin İrlanda Cumhuriyet Ordusu versiyonu derdi. Yıllar boyunca bunu birçok kez yaptık. Bağlıyız diyebilirsin. Ama aslında sadece 1991'de Mayfair'deki bu 12 bomba kutlamasında görev almakla kaldınız. Bu yeterli miydi? Eğer azmin güçlüyse ve kendini adamışsan daima yeterlidir. Ama bundan daha fazlasına ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bazı kökleşmiş gerekçeler, belki seni teşvik eden büyük hatalar. Bu doğru. Henry Poole'u ele al. Serbest çalışan bir özel kiralık şoför. Senin gibi İngiliz bir babası ve İrlandalı annesi var ama annesinin babası 1921'de o henüz 6 aylıkken İngiliz Kraliyet İrlanda Yedek Kuvvetleri tarafından öldürüldü ve annesi güvenlik için buraya Kilburn'a geldi. İngilizleri tam olarak sevmemek onun için güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Bunu unutmasına annesinin izin vereceğini hayal bile edemem. Bunda yanlış bir şey mi var diye sordu Kathleen. Asla. Babasının, kendisiyle annesinin gözleri önünde maskeli davetsiz misafirler tarafından silahla yere serildiğini görmek 10 yaşında bir çocuk için sanırım sonsuza dek kalacak bir hatıra olmalı. Kathleen'in yüzü şaşırtıcı derecede sakinleşti. Demek onun hakkında bilgin var. Gerçekten sen kimsin Daniel? Eskiden geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun üyesi olduğunu iddia eden bu yarı İrlandalı, şivenin Yorkshire'lı gelmesi bir yana ayrıca varlıklı bir iş adamı gibi görünüyorsun. Sen neden katıldın ki? İşte o zaman Holly ona Roslyn Coogan'dan bahsetti. Ondan sonra Kathleen masanın öbür ucuna onun karşısına oturdu. Yüzü taş kesilmişti, gözleri yanıyordu ve Daniel'ın kendisini anlattıklarının gerçek olduğunu kabul ettiği açıktı. Bu aptal yaratıklar, bu zavallı kıza yaptıkları için Tanrı'nın laneti üzerlerinde olsun. O zamandan beri bir tür lanet üzerimde dedi Daniel ona. Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu için birkaç kez öldürdüm ve diğerlerini kendim için. Ayağa kalktı. Ayağını sandalyeye koydu ve pantolonunu yukarı çekerek ayak bileği kılıfını açığa çıkardı. Hayatım genellikle silahların gölgesinde geçti. Ama yaptıklarına pişman olmuyorsun. Olamazsın. Kathleen sıkılmış yumruğuyla masaya vurdu. Hepsine lanet olsun. İşte şimdi Kathleen gerçekten üzgündü ve Daniel, sakin ol, geçmişin hakim olmasına izin vermek bizim için her zaman iyi değildir, dedi. Anlamıyorsun, hepsi zihnime geri geldi. Silahlı adamların içeri zorla girip babamı öldürdükleri gece. Annem üzerinde zor kullandılar. İkisi birden. Beni kurtaran yaşım oldu. Holly bunun dehşetiyle dona kalmıştı. Sadece o kadar üzgünüm ki kızım diyebildi. Kathleen derin, titremeli bir nefes aldı. İhtiyacım olan bir içki ve bu koşullar altında Monsieur Murphy'nin dolabını komünyon şarabı için arabanın günah olduğunu düşünmüyorum. Bir şişe ve 2 kahve bardağı buldu. Her bardağı büyük miktar doldurdu. Birini ona uzattı ve kendisi dibine kadar içti. Şimdi her şeyi bana düzgün anlat. Sen gerçekte kimsin ve burada ne yapıyorsun? General Charles Ferguson adında bir adam var. Başbakan için özel bir güvenlik ekibinin başında. Onun sağ kolu Sean Dillon. Önceleri geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu için bir baş infazcıymış ve iyilerindenmiş. 1991'de bir Sırp hapishanesindeymiş. Ferguson çıkıp gelmiş ve ona reddedemeyeceği bir teklif sunmuş. Kendisiyle birlikte çalışmak veya idam mangasıyla karşı karşıya gelmek. Böylece Dillon hainlerin yolunu seçmiş. Böyle de söyleyebilirsin. Kathleen ikisi için daha fazla şarap doldurdu. Başka türlü söylemenin yolu yok. Bana daha fazlasını anlat, her şeyi. Bir saat sonra Daniel sözlerini bitirdiğinde, Kathleen, sen tam bir erkeksin Daniel dedi. Bütün hayatımda karşılaştıklarım içinde muhtemelen en dikkate değer olanı. O halde Ruslar hakkında ne düşünüyorsun? Sona doğru bir araç. Onlara karşı hiçbir şeyim yok. Karışıklıkların ilk yıllarında geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu için birden fazla kez silah tedarik ettiler. Bunun gerçek olduğunu biliyorum. Ya Charles Ferguson ve arkadaşları? Onun canı cehenneme. Yıllar boyunca senin söylediğin gibi yoldaşlarımızın birçoğunun ölümünden bir şekilde sorumlu oldu. Binbaşı Jill Roper tekerlekli sandalyesinde bir trajik ve romantik kahraman gibi görünebilir. Ama bomba imhasında keşifleri bize büyük zarar verdi. Tanrım, ama sen zorlu bir kadınsın Kathleen. Dillon'a gelince, lanet bir hain ve onun için zamanım yok. Babasının İngiliz askerleri tarafından öldürülmüş olması gerçeği onun için yeterince kötü olmalıydı. Yıllar boyunca dava için harika iş çıkardı. Ferguson sahneye çıkana dek. En kötüsünden bir dönek oldu. Bunu başka türlü göremiyorum ve gangster arkadaşları, Salter'lar, onlar da bize büyük zarar verdiler. Ayrıca Harry Miller'ımız var. Karanlıklar Prensi'nin ta kendisi. Yıllar boyunca geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyelerini öldürmeyi bir hobi edinmiş gibi görünüyor. Holley ona, şansı belli ki yaver gidiyor. Karısının şansı yaver gitmedi ama bu ödenen bir bedel. Kız kardeşi hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Bana anlattığına göre geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan birini öldürdü. Her şeyin eğlence şamata olduğunu düşünen üst sınıf İngiliz kadını türü, diğerleriyle aynı sonu hak ediyor. Peki, buna gerçekten niyetli misin? Daniel'ın yapabileceği en doğrudan meydan okumaydı. Kathleen, ben çok eski kafalıyım Daniel dedi. Hala Birleşmiş İrlanda'ya inanıyorum ve barış süreci bize bunu vermedi. O halde canı cehenneme. Sen ve senin problemin, eğer böyle değerlendirebilirsem, bir kez daha aktif olma ve benim tarafıma zarardan başka bir şey vermeyen, çok kötü insanların bazılarından kurtulma şansının bulunduğunu gösteriyor. O halde bu işte benimle misin? Buna güvenebilirsin dedi Kathleen, kesin bir tavırla. Peki ya diğerleri? Onlarla birer birer konuşabilir misin? Bunda fazla zorlanacağımı sanmıyorum. Annesi öldüğünden beri Poole kendi başına yaşıyor. Doherty kendi başına. Costello olarak hapiste yattı. Bu nedenle onun için Doherty adına bir İrlanda pasaportu elde ettim. Oldukça sık sarhoş geziyor. Bu nedenle hiçbir kadın ona katlanmayacak. Matthew Cochran karısı göğüs kanserinden öldüğünden beri bir pansiyonu bırakıp öbüründe kalıyor. Ve Patrick Murray uzun mesafeli bir kamyon şoförü. Hiç evlenmedi. Sadece birbiri ardına kız arkadaşları var. Barry ve Flynn'den sana zaten bahsettim ama onlar New York'ta olduklarına göre her ne planlıyorsan onları ilgilendirmeyecek. Karışık bir grup. Ama adanmış Daniel, adanmış. Yemin, özel duamız, yoldaşlık. Bütün bu şeyler bizi olduğumuz şey yapıyor ve yeniden aktif olmak bunu sadece doğrulayacak. Daniel, sana bu konuda güveniyorum dedi. Ayağa kalktı ve yağmurluğunun cebinden bir kodeksle şarj aletini çıkardı. Bu şifrelenmiş bir cep telefonu. Üzerine senin ve benim numaralarımızın olduğu bir etiket yapıştırdım. Bunları aklında tut ve yok et. Beni her zaman ara. Ben de seninle çok yakında bağlantıya geçeceğim. Seninkilerle ne zaman konuşacaksın? Bu gece sırayla telefon etmeye başlayacağım. Daniel, seni yeniden görmek harikulade oldu. Sözlerinde içtendi. Gözleri parlıyordu ve gerçekten el sıkıştı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bu nedenle Daniel şemsiyesini kaldırdı ve mezarlıktaki yolda mezar taşları ve heykeller arasından geçerek yürümeye başladı. Sokağa açılan üstü kapalı geçitte bir an durdu. "Sevgili Tanrım," dedi yumuşak bir sesle. "Lanet aklım başından mı çıktı yoksa sebebi o mu?" Ama buna cevap gelmedi ve Daniel ana yolda yürüdü. Sonra bir taksi çağırdı. Saat 9'du ve aklına bir fikir geldi. Salter'lar ve barları, Cale Wharf'taki gölge adam. Burayı kontrol etmek için iyi bir zaman olabilirdi. Doğal olarak kalabalık olmalıydı. O zaman kalabalığa karışabilecekti. Londra hakkındaki eski günlerdeki ziyaretlerinden edindiği bilgisi şimdi oldukça işine yarıyordu. Şoföre kendisini Wapping High sokağında indirmesini söyledi. Cale Wharf yazılı bir tabela bulunan dar bir yol buldu ve ilerledi. Bir yanda yeni bir daireler inşaatı vardı. Öbür yanda inşaatçıları hevesle bekleyen çürümüş depolar. Bölgenin çoğu gelişmek için adeta yalvarıyordu. Karanlıktan çıkıp Cale Wharf'a girdi. Orası ilginç ve çekiciydi. Times'ın öbür yanı şehir ışıklarından bir panoramaydı. Sağında gölge adamdan müzik sesi yükseliyordu. Ötede çok katlı lüks apartman inşaatı gibi görünen bir şey vardı. Eski iskelenin rıhtımı nehrin içine uzanıyordu. Birkaç tekne orada demir atmıştı. Otoparka bakılacak olursa gölge adam tıklım tıklımdı ve tehlikeyi göze alıp bara girdi. Çok kalabalıktı. Oldukça karışmış bir insan topluluğuydu. Her yaştan erkek ve kadınlar vardı. Seslerin homurtusuna teypten gelen müzik eşlik ediyordu. Victoria stili bir bara benziyordu. Aynalar, maun ve porselen bira pompaları. Harry Salter ve Billy kendisine resimlerden tanıdık geliyordu ve onları köşedeki masada otururken gördü. Gürültüye aldırmaz görünüyorlardı. Holly barın sonuna oturdu. Orada dikilen, kendisine karşı ilgisiz insanların arasında sıkıştı. Güzel bir sarışın, barın öbür tarafına geldi ve Daniel bir bira ve viski sipariş etti. Kadın hemen, "Bu senin göğsünde kıllar çıkaracak," diye cevap verdi. Daniel bir 10 poundluk banknot uzattı ve kadın ona para üstü vermeye çalıştı. O da elini sallayarak reddetti. Kadının teşekkürlerini gürültü bastırdı ve biri, "Hey, Ruby, buraya gel," diye seslendi. Kadın, "Daha iyi bir yol olmalı," diyerek gülümsedi. "Kapanıyoruz, saat 11. "Ondan sonra devam edebilirsin, edemez misin?" dedi Daniel. "İstersek sabahın körüne kadar ama bu barda değil aşkım. Saati haber verdiğimde dışarı çıkarlar. Benim bir hayatım olmalı, onların olmasa bile." Uzaklaştı. Holly birasını içti. Viskisini masaya vurdu ve oradan ayrıldı. İskele boyunca yürüdü ve dışarıda eski bir Ford minibüste bir baraka gördü. Şoförün tarafında kapı kilitli değildi. Dolayısıyla kapıyı açtı. İçerisi bir garaj gibi kokuyordu ve kontağın içinde bir anahtar vardı. Herhalde bir nehir kıyısında dolaşma aracı olarak kullanılmıştı. Dışarı çıktı. İskelenin sonuna yürüdü ve durup bir süre ışıklara baktı. Tekrar dönüp bara baktı. Oranın ne kadar savunmasız olduğunu düşündü. Sonra yine karanlığın içinden geri döndü ve High Sokağı'nda bir taksi çağırdı.